Ayrım 27, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 317, 27. kızım, Strasbourg 13 Aralık. Folkman DS merkezine 3'te vardı. Peterson bürosunu aradı, sekreterinden erken çıktığını öğrendi. Nöbetçi görevli bir mesaj bırakmıştı. Jan de Vries'i aradı. İtalya masasından açık bir mesaj var dedi Hollandalı. Son bir ay içinde Güney Amerika'dan gelen bütün kargo manifestolarını inceliyorlar. Eğer olağan dışı bir şeye rastlarlarsa sana haber verecekler. De Vries durakladı. Bir de Beaconsfield'dan gelen ses analiz raporu var. Peters'a göndermemi ister misin Joe? Kendim alıp gelirim. Teşekkürler Jan. Ayze yerine bırakıp pencerenin yanına gitti, bir sigara yaktı. Masasının üzerinde bir yığın yazışma vardı ama şimdilik ilgilenmemeye karar verdi. Zürih havaalanındaki sarışın adamın onu izlediğinden emindi. Zürih gölünden beri peşinde olan Citroen'deki iki adamın da. Ama neden? Kimdi bu adamlar? Gidiş terminalinin önünde sarışın adamı bir daha görmüş olsaydı onu izleyip oyunu tersine çevirecekti ama görememişti. Hava alanında olanlar onu rahatsız ediyordu. Yolculuk bölümüyle Peters dışında Zürih'e gideceğini sadece kız biliyordu. Kızın uçağının ne zaman kalkacağını sorduğunu hatırladı. Ya da ne zaman evden çıkacağını mı sormuştu? Kelimeleri tam olarak hatırlayamıyordu ama aklına gelenlerden rahatsızdı. Beaconsfield raporuna imza karşılığı aldı. Bürosuna dönüp iki sayfalık raporu okumaya koyuldu. Rapora göre bantta konuşması duyulanların hepsi de erkekti ve üç kişilerdi. Birincisi yaklaşık 40 yaşlarının sonunda biriydi. Ses ve sentaks analizleri adamın Münih bölgesinden, büyük bir olasılıkla da kentin batı bölümünden geldiğini çıkarıyordu. Adam sigara içmiyordu. Sesinden ve konuşmasından toplu ya da şişman olduğu, orta sınıftan geldiği anlaşılıyordu. Öteki iki ses diyordu rapor, daha büyük güçlük çıkarmıştı. Her ikisinin konuştuğu Almanca'da Plattdeutsch'un yumuşak bir türeviydi. Yine de konuştukları belirli bir bölgenin şivesi değildi. Yapılan analizler her iki adamın da en az iki dil konuştuğunu, Almancalarının bir Latin dili, büyük olasılıkla da İspanyolcanın etkisiyle yumuşadığını belli ediyordu. Toplumsal konumlarını kesin olarak anlamak mümkün değildi ama büyük bir ihtimalle orta sınıf demek gerekiyordu. Öteki iki sesten biri 30'larının ortasında sigara içen geniş göğüslü bir adama aitti. Üçüncü ses ise 60'larının başları ile ortaları arasında zayıf, sigara içmeyen birinin sesiydi. Konuştukları Almanca Paraguay ya da Arjantin'in Almanlarında rastlanan tarzdaydı ama bölgelerini kesin olarak belirlemek mümkün olamamıştı. Rapora göre bu Almanca her iki ülkenin sınırına yakın bir bölgede konuşuluyor olabilirdi. Folkman raporu tekrar tekrar okudu. Sonra iki düse çıkarıp birini Ferguson'a, diğerini de Peters'a iletmek üzere adına zarfladı. Masasındaki zarflara baktığında Peters'ın sözünü ettiği Berlin'deki Amerikan Bilgi Merkezi'nden gelen kalın zarfı gördü, açtı, içindeki belgeleri çıkardı. Zarfın içinde karton kapaklı iki dosya, her iki dosyada da kalın fotokopi tomarları vardı. Dosyaların kapağına birer not zımbalanmıştı. Fotokopilerden bir takımının Heinrich Reimer, ikincisinin de Erhard Schmelzer'in dosyalarından alındığını, orijinallerinin ise Berlin'deki merkezde olduğunu belirten birer not. Folkman önce Reimer'in dosyasını aldı. Bütün bilgiler dosyadaydı. SS numarası, Nazi Partisi üyelik numarası, her biri için yapılan Reimer tarafından doldurulup imzalanmış başvurular. Reimer'in eğitimi, diş muayeneleri, subay eğitim kursları, tayin ve terfileriyle ilgili bilgiler. Ekim 1944'e kadar medeni durumunun karşısına bekar yazılmış, çocuklarının adları için ayrılan bölümde boş bırakılmıştı. Bir de Reimer'in kanının saflığını, ari geçmişini göstermek için 1800'e kadar giden 4 sayfalık bir soy ağacı. Sayfalardan daktiloyla hazırlanmış üçü Frage Bogen adlı soru formunun kopyasıydı. Bilgi merkezinden gelen notta bu soru formunun SS subayları için standart bir formatta hazırlandığı belirtiliyordu. Cevaplar Reimer'in düzgün el yazısıyla verilmişti. Reimer'in o dönemdeki yaşı 24, doğum yeri de Berlin, Lübars olarak belirtiliyordu. Bir de el yazısıyla hazırlanmış bir sayfalık biyografi. Reimer biyografisine doğum yeri ve tarihiyle başlamış, eğitimi ve aile özellikleriyle devam etmişti. Bir fırın işçisinin oğluydu. 1929 yılında 18-19 yaşındayken Nazi Partisi'ne ilgi duymaya başlamış, 1930 yılında da üye olmuştu. Leibstandarte SS'e giriş tarihi Temmuz 1934'tü. Verilen bilgilerden büyük bir bölümü dikkat çekecek satırlar değildi. Sağ yatık el yazısı parti toplantılarında yaptığı çalışmalardan, parti eğitim seminerlerine katılmasından söz ediyordu. Son paragrafta da Reimer, Adolf Hitler'e ve Nazi Partisi'ne olan bağlılığından bahsetmeyi uygun görmüştü. Biyografinin altındaki imza Untersturmführer SS Reimer'e aitti. Teğmen Reimer'e. Üçüncü sayfada Reimer'in siyah beyaz üç fotoğrafı vardı. İki adet vesikalık fotoğraftan biri cepheden, diğeri profilden çekilmişti. Üçüncü fotoğraf Reimer'in beyaz bir zemin üzerinde siyah Untersturmführer SS üniforması ile çektirdiği boy resmiydi. Ellerini önünde birleştirmiş, parlak cilalı yüksek siyah çizmeler ve külot pantolon giymişti. SS kokardı yakasında parlıyordu. Subay üniformasının sol kolunda gamalı haçlı bir pazı bend, ceketin kol ağzında da Adolf Hitler yazılı başka bir bant vardı. Her üç fotoğrafta kısa kesilmiş sarı saçlı, keskin yüzlü, Sanchez'in gösterdiği resimdekine hiç benzemeyen genç bir adama aitti. Gerek Sanchez'in gösterdiği, gerekse de Folkman'ın elinde tuttuğu resimlerdeki tek ortak nokta ince dudaklarla yüksek alındı. Benzerlik burada bitiyordu. Reimer'in 1934 yılında SS subaylığına geçişinden 1945'teki Sturmbannführer binbaşı rütbesine kadar aldığı bütün terfiler dosyada yazılıydı. Avusturya, Polonya, Rusya ve Balkanlarda bulunmuştu. Son tayini Ekim 1944'te çıkmış, Berlin'in Lichterfelde bölgesindeki Leibstandarte SS eğitim okuluna atanmıştı. Folkman Reimer'in dosyasını kenara bıraktı. Erhard Schmelz'le ilgili olanını eline aldı. Dosyada dört sayfa vardı. Birincisi Schmelz'in Nazi Partisi'ne başvurusunun fotokopisi. Başvuru formunun tepesinde National Sozialistische Deutsche Arbeitspartei yazılıydı. Altında da München Braunes Haus, Münih'teki Nazi Partisi merkezinin adresi. Başlığın altında başvuru metni. Başvuru sahibinin adı ve imzasının olduğu bölümün karşısında kalın ve düzgün harflerle Erhard Schmelz'in adı ve imzası görülüyordu. Meslek olarak Fabrikwerkmeister, fabrika ustabaşısı. Doğum yeri ve tarihi Hamburg 6 Mart 1880. Formun sağ üst köşesindeki kutuda 68.964 rakamı damgalanmıştı. Schmelz'in adresi 23 Brennerwald Alle, Schwabing olarak belirtiliyor. Başvuru tarihi karşısında da 6 Kasım 1927 yazıyordu. Yetkilinin el yazısıyla eklediği cümlede Verwaisung, Hauptquartier, genel merkeze gönderilecek yazması dikkat çekiyordu. Folkman bu notun Peters'ın sözünü ettiği tavsiyeyle ilgili olduğunu tahmin etti. Bir sonraki sayfayı çevirdiğinde de Prince Albrecht Strasse Berlin antetli mektubun kopyasını gördü. Reichsführer SS'in merkezi. Mektup Schmelz'in başvurusunun 3 gün öncesinin tarihini taşıyor ve Gau Münih'e sesleniyordu. Sadece başvuru sahibi Erhard Johann Schmelz'in zaman geçirilmeden Gau Münih'e kabul edilmesini öneriyorum. Sorular için doğruca benimle temasa geçin diyen kuru bir mesaj. Mektubun altında Heinrich Himmler, Der Reichsführer SS imzası, imzanın üzerinde de resmi mühür. Öteki iki sayfa Schmelz Nazi Partisi arşivlerindeki kaydın ön ve arka yüzlerinin fotokopileriydi. Schmelz'in kartında çok az bilgi vardı. Ad ve adres, parti üye numarası, partiye giriş tarihi, bağlı olduğu Nazi Gau ve Ortsgruppe. Arka sayfada da Schmelz'in siyah çerçeve içinde bir fotoğrafı. Fotoğraf bir boğanınki kadar kalın boyunlu, geniş köylü yüzlü, dikkat çekecek özellikleri olmayan orta yaşlı birine aitti. Siyah saçları dökülmeye başlamış, geriye kalanlar da briyantinlenerek sıkı sıkı arkaya taranmıştı. Kaslı vücuduna dar gelen koyu renk elbise giymiş, modası geçmiş bir kravat takmıştı. Gözleri ince çiziklere benziyordu ama parlak ve deliciydi. Kalın kaşları ise resminin çekildiği sırada çok önemli bir şey düşünüyormuş gibi çatılmıştı. Folkman gözünü elindeki fotoğrafa dikti. Schmelz'i Almanya'dan ayrılıp karısı ve çocuğuyla birlikte Güney Amerika'ya gönderenin ne olduğunu düşündü. Bir de o paraların neden gönderildiğini. Dosyada bütün bunları açıklayabilecek tek bir kelime yoktu. Tek ilginç nokta Himmler'in mektubuydu. Ama Folkman birçok başvuru sahibinin Nazi yöneticilerinden tavsiye mektubu istemiş olabileceklerini düşündü. Yarım saat kadar sonra dosyaları yeniden zarfın içine yerleştirdi. Uluslararası santralı aradı. Amsterdam'ın Herengraut bölgesinde Cole Erdberg'in adresini ve telefon numarasını buldu. Telefonu çevirdi, bir kadın sesi cevap verdi. Kadının sesi genç birine ait gibi çıkıyordu. Folkman Erdberg'le konuşmak istediğini söyledi. ''Burada değil, bir iş seyahatinde yardımcı olabilir miyim?'' ''Sanmıyorum. Ne zaman döneceğini biliyor musunuz?''
''Yarın sabah.''
Folkman genç kadına teşekkür etti. Yeniden arayacağını belirtti ama adını bırakmadı. Daha sonra yolculuk bölümünü aradı. Ertesi gün bulabilecekleri ilk uçakla Amsterdam'a gitmek istediğini belirtti. Birkaç dakika sonra yolculuk bölümünü arayıp ertesi sabah 8 uçağında yerinin ayrıltıldığını bildirince masasını topladı. Bürodan çıkıp eve döndü. Anahtarıyla kapıyı açıp eve girdiğinde saat 5'i geçiyordu. Hava kararmıştı. Kızın sofrayı hazırlamış olduğunu gördü. Petit France'da alışverişe çıkmış, taze balık, sebze, 2 şişe de sauterne almıştı. Şimdi de yemeği pişirmeye hazırlanıyordu. Vücudunun yuvarlak hatlarını ortaya çıkaran blue jean ve dar kazakla oldukça güzel görünüyordu. Sarı saçlarını da açmış, omuzlarına bırakmıştı. Yemek yerlerken Folkman ses analiz raporları ile Zürih'teki görüşmesini anlattı. Havaalanında kendisini izleyen adamın sözünü bile etmedi. Zürih'teki arkadaşın Erhard Schmelz'in Rice Bank'tan aldığı paralar konusunda ne düşünüyor? Ted Burken'dan duyduklarını anlattı, sonra başını salladı. ''Bütün bunlar birer varsayım Erika, her şey mümkün.'' dedi. ''Schmelz'in para almasının nedeni şantaj bile olabilir.'' ''Ya sen? Sen bir şeyler bulabildin mi?'' ''Bütün günümü Frankfurter Zeitung bürosunda kupürleri inceleyerek geçirdim.'' ''Ve?'' Kız tereddüt etti. ''Lupsch sana doğru söylemiş olmalı. En azından Kessler'in öldürülmesini istediği kişi konusunda.'' ''Neden?'' 5 ay önce Doğu Berlin'de öldürülen Herbert Rauscher adlı biri var. Aynı adam olmalı. Haberi önce Berlin gazeteleri yayımlamış, sonra da bütün önemli büyük günlük gazeteler alıntılar yapmış. Anlat. Haberlere göre Rauscher Pergamon Müzesi yakınındaki evinde vurulmuş, kafasından 2 kurşunla. Hemen ölmüş. Gazetelere göre görgü tanığı yok. Berlin polisi de ipucu bulamamış. Berlin cinayet masasını aradım ama fazla bir şey söylemeye yanaşmadılar. Sadece soruşturmanın sürdüğünü, şimdiye kadar da kimsenin tutuklanmadığını anlattılar. Folkman masanın üzerinden kıza baktı. Ya kadın? Adı Hedda Paul. O da öldürüldü. Nerede? Güney Almanya'da, Friedrichshafen yakınlarında. Zaten oralı. Konstanz Gölü kıyısında, İsviçre sınırına yakın bir yer. Herbert Rauscher cinayetinden 1 hafta önce bütün Münih gazeteleri yazmış ama ben Friedrichshafen'daki yerel gazeteye telefon ettim. Ne dediler? Muhabirlerinden biriyle konuştum. Kadının kent dışındaki bir ormanda gece yarısıyla sabahın 2'si arasında 1 saatte öldürüldüğünü söyledi. Başından ve sırtından 3 kurşun. Muhabir dosyanın hala kapanmamış olmasından başka bir şey bilmiyor. Elindeki bilgileri vermeye çalıştı. Hedda Paul 60'larının başında, bir iş adamının dul eşi, yetişkin 2 çocuğu var. Öldürülmesi için pek neden yok. Zaten polis de pek bir ilerleme sağlayamamış. Friedrichshafen polisini aradın mı? Kız başını salladı. Hayır, bunu kendin yapmak istersin diye düşündüm. Ama bulabildiğim cinayet kupürlerinden bir dosya hazırladım. Rauscher'in geçmişi hakkında ne biliyoruz? Gazetede onunla ilgili bir şeyler var mı? Sadece bir iş adamı oldu, hepsi bu kadar. Folkman içini çekti, bir süre düşündü. Ya o politikacı, Massov? Kız yüzündeki bir tutam saçı geri itti. Hala capcanlı. Berlin'de Kreuzberg mahallesinde bürosu var. Kreuzberg çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı bölge. Telefon ettim. Sekreteri Massov'un birkaç günlüğüne Paris'e bir anlaşma yapmaya gittiğini söyledi. Ama senin için 2 gün sonrasına saat 10'a bir randevu almayı başardım. Kreuzberg'deki büroda. Zürih havaalanındaki adamdan söz edip etmemeyi düşündü. Sonunda etmemeye karar verdi. Ertesi gün 1-2 günlüğüne yolculuğa çıkacağını söyledi. Ama nereye gideceğinden söz etmedi, kız da sormadı. Masayı temizlerken başını kaldırdı. Üzerine dikilmiş mavi gözlere bakıp gülümsedi. Şimdi bir kahveye ne dersin? Kız ikinci Southern şişesini de açmıştı. Folkman Erika'nın cinayet haberlerinden derlediği dosyayı inceledi. Yarım saatlik okumanın sonunda dosyada kızın anlattıklarının ötesinde fazla bilgi olmadığını gördü. Okuduktan sonra da Berlin'de Jakob Fischer'le konuşması gerektiğini düşündü. Fischer Berlin Kriminalamt dedektifiydi. Dipnot cinayet masası. Onu Rauscher konusunda gayri resmi bilgi isteyebilecek kadar yakından tanıyordu. Friedrichshafen da kimseyi tanımıyordu. Hedda Paul'ün ölümüyle ilgili ayrıntıları verebilecek birini bulmayı, sonraya bırakmayı kararlaştırdı. Kız odada değilken birkaç kez pencerenin yanına gitmiş, aşağıdaki park yerine, karşıdaki sokağa bakmıştı. Ama bir şey görmemişti. Ya gerçekten izlenmiyordu ya da evi gözleyenler işlerinin uzmanı, usta kişilerdi. Kızın görüp de endişelenmemesi için Beretta'yı paltosunun cebinde bırakmıştı. Kız gelip yanına kanepeye oturdu. Folkman kadehleri doldurmak için eğilen Erika'nın ensesindeki çukurluğu gördü. Kızın çok güzel olduğunu düşündü. Yanık cildi pürüzsüzdü. Sade pamuklu gömleğinin altında sütyen yoktu. Kız öne doğru eğildiğinde göğüslerinin arasındaki yarığı, beyaz pamuklu bluzun altında beliren koyu meme uçlarını gördü. Erika arkasına yaslanırken Folkman'ın onu izlediğini anladı. ''Neye bakıyorsun Joe?'' ''Sana.'' Yüzü kızarmadı ama başını çevirdi. Folkman'ın sesini duyduğunda ona baktı. ''Rudy'yi sevmiş miydin?'' Kızın gözünde acı vardı. Gözlerini bir süre kapadı, sonra açıp cevap verdi. ''Evet, sevmiştim. Ama senin anladığın anlamda değil. Bana karşı çok iyiydi. Beni hep güldürürdü. Hayatımda çoğu kez Rudy'yi güvenebileceğim tek insan olarak gördüğüm zamanlar oldu.'' Bazen göğüslemek zorunda olduğum güçlükler, tatsız durumlar olurdu. Konuşmak ihtiyacını duyduğumda hep hazırdı, telefonda bile olsa. O da seni sevmiş miydi? Kız tereddüt etti sonra. Bunu neden soruyorsun dedi. Senin benim hakkımda soru sorma nedeninden farklı değil. Folkman'a baktı, sonra gözlerini çevirdi. Sonunda konuşmaya başladığında sesi fısıltı gibi çıkıyordu. Kendimden utandığım dönemler oldu. Ailemin geçmişinden utandığım dönemler. Tereddüt etti, dudağını ısırdı. Folkman kızın daha fazla konuşamayacağını anladı. Sakin bir sesle, ''Babandan mı bahsediyorsun?'' dedi. Mavi gözler ona döndüğünde kızın şaşırdığını, bu kez kızardığını gördü. ''Nereden biliyorsun?'' ''Erika, Alman polisi vatandaşlarının çoğu hakkında dosya tutar. Senin bunu biliyor olman gerek.'' Yani özellikle savaş suçlularının çocukları hakkında mı demek istiyorsun? Folkman başıyla onayladı. Bunu yapan senin kendi hükümetin Erika. Neredeyse 50 yıldan beri bu böyle. Kız uzunca bir süre bir şey söylemedi. Başını kaldırdığında bana ne bildiğini anlat dedi. Dosyadaki bütün ayrıntılardan söz etmedi Folkman. Zaten buna gerek de yoktu. Baban Leibstandarte SS tümenindeydi. Heinrich Reimer'le aynı birlikte. Başka neler biliyorsun? Savaşın sonunda Güney Amerika'ya kaçtığında, Savaş Suçları Komisyonu Buenos Aires'te izini buldu. Ama iadesini isteyemeden baban öldü. Kız yine uzunca bir süre sessiz kaldı. Sonra, senin de buluştuğumuz ilk gün dedi. O zaman da bunları biliyor muydun? Evet dedi Folkman ve kıza bakmayı sürdürdü. Tanıştığımız ilk gün yakınımda bulunmanın sana ağır geldiğini hissetmiştim. Bu davranışlarından, bana bakışından da belli oluyordu. Belki de benden biraz nefret ediyordun. Benden nefret ettin mi Joe? Başını salladı. Hayır, nefret etmedim Erika. Nefret çok güçlü bir söz. Güvensizlik demek daha doğru. Bir SS subayının kızı olduğum için mi? Annen ile babanın yaşadıkları yüzünden mi? Babam Reimer'le aynı SS tümeninde bulunduğuna göre şimdi bana çok daha az güveniyorsun demektir. Folkman cevap vermeyince gözlerinin içine baktı. Benimle yatmak istememenin nedeni neydi Joe, baban mı? Evet. Başını salladı. Biliyor musun Joe, nefret ve güvensizliğin bir kuşaktan diğerine taşınabilmesi korkunç bir şey. Babadan oğula geçmesi. Çünkü eğer öyleyse bizim için en ufak bir umut ışığı yok. Hiç yok. Görmüyor musun? Beni babamın günahları için suçladığını görmüyor musun? Folkman tereddüt etti, sonra başını salladı. Seni hiçbir şeyde suçlamıyorum Erika. Hayır, suçluyorsun Joe, suçluyorsun. İstemesen de. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben küçücük bir kızken babam her şeyimdi. Ama o zamanlar geçmişinde neler yaptığını bilmiyordum. İnsanları soğukkanlılıkla öldürdüğünü, kadın erkek çocuk. Tuttuğum o ellerin onca ölüme ve acıya neden olduğunu bilmiyordum, ona güveniyordum. Öldüğünde hayranlık duyduğum birini kaybettiğimi hissettim. Söylentileri ilk duyduğumda 16 yaşındaydım. Annemin sonunda bana gerçeği anlatması için bir yıl daha beklemem gerekti. O andan itibaren artık benim sevdiğim baba değil, bir hayvandı. Sevgime, güvenime layık değildi. Yine de sevgimi, güvenimi almıştı. Ama hayır, dosyalarınız sana bunları söylemez. Almanya'nın yüzünü kızartan bu insanların ailelerinin, çocuklarının çektiği acıları, karşılaştığı hakareti, duyduğu utancı yazmaz senin dosyaların. Her Nazi çocuğunun babasının geçmişiyle gurur duyduğunu mu sanıyorsun? Buna mı inanıyorsun Joe? Bazıları belki ama onlar hasta sapık insanlar. Normal insanlar, akıllı olanlar babalarının yaptıklarının acısını çekti. Benim yaram da en az seninki kadar derin. Anlat. Uzun bir süre Folkman'a baktı, sonra sözlerine devam etti. Sana sadece babamın kim olduğunu öğrendikten sonra çektiklerimi anlatabilirim. Banyodan çıkamamaya başladım. Ellerimi, vücudumu yıkıyordum. Günde belki 12 kez. Onu üzerimden yıkayıp atmak için, dokunduğu, öptüğü yerleri temizlemek için. Babamı seçme hakkım yoktu ki. Bir daha hiçbir erkeğe güvenemedim. Belki sadece Rudy'nin dışında. Mavi gözler deler gibi bakıyordu. İkimiz de kurbanız. Sen babanın geçmişinin kurbanısın, ben de benim babamın geçmişinin. Ama sen bunu göremiyorsun Joe. Bütün Almanların güvenilmez barbarlar olduğunu düşünüyorsun. Buna hiç söylemedim ki. Söylemen gerekmez, gözlerinden belli. Araya koyduğun mesafeden, şimdiki gibi. Bana hala güvenmiyorsun, öyle değil mi Joe? Folkman cevap vermedi, sonra başını kaldırıp kızın yüzüne baktı. Bugün Zürih'te beni izlediler. Ne demek bu? Zürih'te buluşacağım adam, yeşil bir Citroen'deki iki kişi onun evinden havaalanına kadar peşimdeydi. Neler söylüyorsun? Büromun dışında Zürih'e gideceğimi bilen tek kişi sensin. Folkman kızın yüzünün kıpkırmızı olduğunu gördü. Sen neler söylemeye çalışıyorsun? Benim birine anlattığımı mı? Folkman cevap vermeyince devam etti. Kime söyleyebilirdim Joe? Bilmiyorum Erika. Uzun bir süre Folkman'a baktı, sonra başını salladı. Bana hiç de güvenmiyorsun değil mi Joe? Belki de kimseye güvenemediğin için. Ne düşündüğümü söyleyerek soruna önem vermeye niyetim yok. Kızın gözlerindeki ıslaklığı, Erika'nın gözyaşlarını tutmak için gösterdiği çabayı gördü. Samimi olup olmadığını düşündü. Kız ağlamadı ama dudakları titriyordu. Yavaşça ayağa kalktı. Yoruldum dedi. Şimdi sana iyi geceler demek zorundayım. Odadan çıkışını izledi. Uzunca bir süre oturduğu yerde ne düşüneceğini, kıza inanıp inanmaması gerektiğini bilemeden oturdu. 27. ayrımın sonu. Sayfa 328.